Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 14. ayrım, sayfa 111. Gerçi İnce Mehmet, soylu eşkıya geleneğine uygun kişisel nedenlerle, Hatice yüzünden, çıkar dağa ama zamanla kendi kişisel öç alma amacı, köylünün Abdi Ağa'nın elinden kurtarılması amacıyla birleşir ve bu düşünce Mehmet'in kafasında gelişe gelişe oradaki köylere toprak mülkiyeti konusunda yeni bir düzen getirme şeklini alır. Abdi Ağa'yı öldürdüğünü sanan İnce Mehmet bir gün şu sözlerle açılır arkadaşı Cabbar'a. Bir de ne düşündüm biliyor musun Cabbar? Varacağım Dikenli Düzü'ne, 5 köyün yaşlılarını toplayacağım başıma. Diyeceğim ki, Abdi Ağa yok artık. Elinizdeki öküzler sizindir. Ortakçılık mortakçılık yok. Tarlalar da sizindir. Ekin ekebildiğiniz kadar. Ben daha da oldukça da böyle sürüp gidecek. Vurulursam başınızın çaresine bakarsınız. Sonra köylüyü başıma toplayıp, Çakır Dikenli'yi yaktıracağım. Çakır Dikenli'yi yakmadan kimse çift koşmayacak. Cabbar gözleri yaşararak, işte bu iyi dedi. Ağasız köy. Herkesin kazandığı, herkesin olacak. Bu haberi duyduklarında köylüler sevinçten bayram ederler. Herkes ektiği tarlayı istediği gibi ekecek. 1/3'ünü verme yok gayrı. Aç kalmak yok gayrı kış ortasında. İt gibi yalvarmak yok. Bizim İnce Mehmet'imiz. Sayfa 314. İnce Mehmet'in yaptığı bu toprak reformu birkaç köy için söz konusudur ve bundan ötürü de önemsiz sayılabilir. Ama romanı destan boyutlarına doğru çekmek isteyen yazar, Mehmet'in girişiminin çok önemli sonuçlar doğurabileceğini hissettirir. Birkaç köyde uygulanan bu yeni düzen, yayılma tehlikesi gösterecek bir yeniliktir çünkü. Nitekim Abdi Ağa da tehlikeyi sezmiş ve kavramıştır ki İnce Mehmet bildiğimiz eşkıyaya benzemez. Uyarır Safa Bey'i. Bugün banaysa yarın sana. Beni bu korkutuyor işte. Dağda eşkıya mı var? İstediği kadar olsun. Eşkıya da nedir ki? Ama bu korkutuyor beni. Toprak meselesi. Bir aklına düşerse köylünün önüne geçilmez. Bana kalırsa hemen gün geçirilmeden ölmeli bu oğlan. Bu oğlan eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdü. Sayfa 371. Yaşar Kemal'in soylu eşkıya konusunda gelenekten ayrıldığı nokta burasıdır. Habsbawm'ın da saptadığı gibi soylu eşkıya hiçbir zaman geleneksel düzeni değiştirmeyi amaçlamaz. Hatta bu bakımdan tutucudur. Onun karşı çıktığı, yerleşmiş kuralları bozan zalim efendilerin başvurdukları haksız uygulamalar, tecavüzler, gelenekte yeri olmayan zorbalıklardır. Dipnot 9. Bakınız Bandits, sayfa 26-55. Yaşar Kemal, İnce Mehmet'i ütopyacı bir devrimciye dönüştürmekle hem romana çağdaş ekonomik bir sorun getirmiş, hem de İnce Mehmet'in soylu eşkıya ve romantik hak aşığı kimliklerine bir yenisini eklemiş olur. Ne var ki İnce Mehmet'in kimlikleri bunlarla tükenmez. Romanın sonuna geldiğimiz zaman kahramanımız daha başka roller de yüklenecektir. Bunlardan birincisi, bazı destanlarda kahramanlık romanslarında masallarda rastladığımız toplumun kurtarıcısı rolüdür. Öyküde ya da öykünün bir parçasında belli bir toplum sıkıntıya, kısırlığa, kıtlığa düşmüştür çünkü başında bir bela vardır. Öyküde bu bela bir canavar ya da dev gibi bir yaratık da olabilir. Kahraman bu düşman gücü ortadan kaldırır ve halkını kurtarır. Kurtarıcı rolünü üstlenmiş kahramanların öykülerine Batı eposlarında, romanslarında, masallarında çok rastlandığı gibi Hint, Kırgız destanlarında, Türk kahramanlık romanslarında ve masallarında da rastlanır. Manas destanında Manas düşmanları tarafından zehirlenerek öldürülür ve mezara konur. Ama bir süre sonra dirilir. Ayinlerdeki tanrı krallar gibi. Bu arada Manas'ın babası Yakup Han, Anası, kardeşleri ve halkı fakir düşer. Kıtlık çekerler. Manas geri dönünce bu kıtlık sona erer. Manas, dağ gibi et yığdırır, göl gibi çorba pişirtir ve açları doyurur. Dipnot 10. Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara, 1971, sayfa 520-521. Oğuz Han Destanı'nda bir ormanda yaşayan ve koyun sürülerini, atları, insanları yiyerek toplumu kemiren, büyük zarar veren korkunç bir gergedan vardır. Oğuz ormana gider ve üçüncü girişiminde bu korkunç yaratığı öldürür. Kargıyla gergedanın başına vurdu Oğuz. Öldürüp gergedanı kurtardı yurdu Oğuz. Dipnot 11. Adı geçen yayın sayfa 116. Battal Gazi hikayelerinde de aynı tip serüvenlerin yer aldığını görürüz. Battal serüvenlerinden birinde çocukları kızları kaçıran bir ifritin peşine düşer, yerin altında İskender'in yaptırdığı bir sarayda 40 kızı elleri bağlı olarak bulur. İfrit ile dövüşür, öldürür onu. Hem kızları hem de 40 oda dolusu hazineyi alarak yeryüzüne çıkar, ülkeye refah ve mutluluk getirir. Başka bir serüvende Mihrasep, Şah'ın kızını esir eden devi bulmak için yola çıkar, yer altına iner, oradaki denizin bir balığın sırtında geçer. Bir sarayda esir edilmiş 18 kız bulur, devi öldürür, kızları ve hazineyi alıp geri döner. Çağdaş bir yapıt olan İnce Mehmet'te durum temelde aynıdır. Ancak canavarın yerini Abdi Ağa almıştır. İnce Mehmet'in jandarmaların elinden alıp kaçırdığı Hatçe bir çarpışmada öldükten bir süre sonra hükümet af ilan etmiştir. Aftan yararlanarak dağdan inebilecektir İnce Mehmet'te. Ancak kendi köylüleri bunu hiç istemezler. Çünkü Abdi Ağa henüz sağdır ve onun köye dönmesi demek köylüler için kıtlık, açlık demektir. İnce Mehmet köye geldiğinde köylüler toplanmış, ona sessizce bakarken Hürri Ana hışımla ilerler, yakasından tutar. "Mehmet, Mehmet!" diye bağırdı bütün sesiyle. "Hatçeyi yedirdin onlara da şimdi teslim olmaya mı gidiyorsun? Abdi gelecek gene köyde paşa gibi oturacak, sen teslim olmaya mı gidiyorsun?" Avrat yürekli, dikenli düzü bir yıl aç kalmadı. Bir bu yıl bol bolamaklı ekmek yedi. Gene Abdi Ağa'yı başımıza bela mı edeceksin? Nereye avrat yürekli Mehmet? Bak şu kadar köylü, bak şu kadar insan senin gözünün içine bakıyor. Sayfa 409. Köylü bir yıl olsun bolluk görmüş, yani karnı doyabilmişse bu Abdi canavarını uzakta tutan Mehmet'in sayesinde olmuştur. Ama Ağa Mehmet'in iki öldürme girişiminden de sağ kurtulduğu için kahramanın kurtarıcı görevi tamamlanmış değildir. Köylünün tek umudu Abdi Ağa'nın büsbütün ortadan kaldırılmasıdır. Mehmet bu görevi üstlenir. Kasabaya gidip Abdi Ağa'yı öldürmeyi başarır, köye döner. "Oldu, hakkınızı helal edin," diyerek atını Ali Dağı'na doğru sürer ve kaybolur ortadan. Köroğlu gibi, yalnız Efe gibi ondan da bir daha haber alınmaz. Romanın başından beri kıtlığın ve açlığın nedeni olarak görülen Abdi Ağa'nın öldürülmesi, İnce Mehmet'i canavarı ortadan kaldırarak halkına bereket, bolluk sağlayan kurtarıcı kahramanlar geleneğine yerleştirir. Romanın son sayfasında bu figürün kaynağı olan bereket törenlerine doğru bir adım daha atıldığını görürüz. Şu satırlarla biter roman. Çift koşma zamanıydı. Dikenli düzünün 5 köyü bir araya geldi. Genç kızlar en güzel elbiselerini giydiler. Yaşlı kadınlar süt beyaz sakız gibi beyaz başörtü bağladılar. Davullar çalındı. Büyük bir toy düğün oldu. O gün bugündür dikenli düzü köylüleri her yıl çift koşmadan önce Çakır Dikenli'ye büyük bir toy düğünle ateş verirler. Ateş 3 gün 3 gece düzde, dolu dizgin yuvarlanır. Çakır Dikenli'yi delicesine yalar. Yanan dikenlikten çığlıklar gelir. Bu ateşle birlikte de Ali Dağı'nın doruğunda bir top ışık patlar. Dağın başı 3 gece ağırır, gündüz gibi olur. Bir tanrı adına her yıl tekrarlanan bereket ayinleri gibi İnce Mehmet'in ardından da her yıl toprağı sürme zamanı böyle bir tören yapılmasını, yeni kimliğini göz önüne alınca doğal karşılamamız gerekir. İnce Mehmet artık doğaüstü nitelikleri olan bir bereket tanrısına dönüşmüştür demek yanlış olmaz. Böylece İnce Mehmet son bir kimlik daha kazanır ve soylu eşkıyanın sonunu anlatan 4. ana bölüm onun kaybolarak kutsallaşmasıyla biter. Bu noktada Yaşar Kemal'in romancı olarak bir özelliğini bereketli topraklar üzerinde ile karşılaştırma yaparak belirtebiliriz. Orhan Kemal yapıtında arama tipi masalların olay örgüsü yapısını ve kimi geleneksel kalıpları kullanıyordu. İflahsızın Yusuf köyünden yola çıkmış, cin dediği şehirliğe karşı savaşım vermiş, kazanmış ve köyüne birkaç kuruş para ve gaz ocağı ile dönmüştü. Ama başarısı bireyseldir. Yararı yalnızca kendisine ve ailesinedir ve Orhan Kemal'in sorunu sınıfsalı aşmaz. Köyden çıkıp Abdi Ağa'yı ortadan kaldırdıktan sonra köye dönen İnce Mehmet'in başarısı ise çok daha derin bir anlama ulaşır. Olay, yazarın daha sonraki romanlarında da kullandığı bereket motifi ile birden mitos düzeyini atlar. Denebilir ki Yaşar Kemal'in bir özelliği, yapıtlarında köylülerin sıkıntılarını, özlemlerini, beklentilerini, doğa ile ilişkilerini böyle mitos düzeyine çekerek anlamı derinleştirmektir. Geleneksel halk hikayelerinde, kahramanlık romanslarında, destanlarda sonra ne olacak sorusu hep canlı tutulur ve dolayısıyla okurun merakı da. Önemli olan öyküyü sürükleyen olay örgüsüdür. Kişilerse olaylar için araçtır daha çok. Prop, Rus peri masallarını inceleyerek bunlardaki kişilerin sayısı sınırlı bir takım işlevleri yerine getirmek üzere masalda yer aldıklarını gösterdi. Prop'un buluşlarını geliştiren kimi yapısalcılar da karaktere ruhsal bir öze sahip bir kişilik olarak değil, olay örgüsünde belli bir işlevi yerine getiren kişiliğinden soyutlanmış bir eyleyen olarak bakarlar ve eyleyenin işlevlerini de birkaç temel kategoriye indirmek çabasındadırlar. Özne, nesne, destekleyici, engelleyici, salıcı ve alıcı işlevleri saptadıkları en temel işlevler arasındadır. Dipnot 12. Bakınız Tahsin Yücel, Yapısalcılık, Ada Yayınları, sayfa 102-103. Bu yapısalcı yöntemle İnce Mehmet'i çözümlemek ve metindeki eylem alanlarını, işlevlerini saptamak olanaklıdır kuşkusuz. Ama bizim amacımız söz konusu yöntemin İnce Mehmet'e nasıl uygulanabileceğini araştırmak değil, olay örgüsünün gerektirdiği işlevlerin romana katkısını ve metinde okurun ilgisine seslenen özellikleri saptamaya çalışmak. Bunların bir kısmı soylu eşkıya geleneğinin kendisinde var, bir kısmı ise Yaşar Kemal'in kendi katkıları. Soylu eşkıya öyküleri değişmeyen 4 ana bölümü tekrarladıklarına göre bunlarda da olay örgüsü ağır basar ve kahraman, özne, her şeyden önce belli bir eylemi, haksızı cezalandırmak ve zalimden öç almak eylemini gerçekleştirmek için araçtır. Bu işte, örneğin cinsiyetin önemi yoktur. Öç alıcı erkek de olabilir, kız da. Yeter ki öç alma işlevini görsün. Bu durumda geleneksel halk hikayelerinde, romanslarda olduğu gibi İnce Mehmet'te de öykü iyi ve kötü arasında bir savaşım olarak cereyan eder. Kahraman iyi, düşman kötüdür. Ve diyebiliriz ki romanın diğer kişileri de iyiyi destekleyenler ile kötüyü destekleyenler ya da kahramanı engelleyenler olmak üzere 2 kısma ayrılır. Ancak örneğin İnce Mehmet'in, Kerimoğlu'nun, Hürrü Ana'nın kişiliklerinin romanda kendi başlarına bir değer taşımadıklarını ve okuru etkilemediklerini söylemek istemiyorum. İstediğim, olay örgüsündeki işlevlerinin ağır bastığına işaret etmek. Yaşar Kemal'in eşkıyalığı bir roman konusu olarak işlerken, geleneğe bir katkısı da belli başlı kişilerin dışında kalan köylü halkla yaklaşımında görülür. Eşkıya öykülerinde halk silik bir yığındır. İşlevleri yalnızca yardıma muhtaç, ezilen, sömürülen insanları temsil etmek olduğu için iyi, saf ve edilgendirler. Yaşar Kemal ise bu konuda gerçekçi davranır. Köylüyü idealize etmeden, erdemleri ve kusurlarıyla psikolojik doğruluğa dikkat ederek canlandırır. Köylüler Mehmet'in iyiliğini gördükleri zaman onu nereye koyacaklarını bilemezken, kendilerine zararı dokunacak işler yaptığına ve Abdi Ağa'nın geri geleceğine inandıkları zaman döneklik eder, Mehmet'in aleyhinde atıp tutarlar. Edilgen de değildirler İnce Mehmet'in köylüleri. Onu yargılar, ne yapması gerektiğini söyler ve sonunda Abdi Ağa'yı öldürtmeden onun yakasını bırakmazlar. İnce Mehmet'in bir destan olduğu sık sık söylenmiştir. Gerçekten de bu romanın aynı türdeki geleneksel hikayelerden ayrıldığı bir nokta, yazarın ona vermeye çalıştığı destan boyutudur. Anadolu'nun küçük bir köyündeki genç bir çocuğun sevdiği kız yüzünden eşkıya olması ve ağayı öldürmesi destan türüne uygun olmayan ufak çaplı bir konu. İnce Mehmet'in arkasında Köroğlu'nunki gibi ordu büyüklüğünde bir çete de yok. 2-3 kişilik bir çete onunki. Ama Mehmet eşkıya olduktan sonra mekan genişler, kişiler çoğalır, karşıt taraflar sayıca büyür. Bir yanda İnce Mehmet ve Cabbar, Topal Ali gibi yakın yardımcıları, Vay Vay Köyü, Çiçekli Deresi Köyü, Kerimoğlu aşireti gibi destekleyicileri vardır. Karşı tarafta da Abdi Ağa, Ali Safa Bey, Kalaycı ve Kara İbrahim çeteleri, kasabadaki tutucu orta sınıf, kaymakam, jandarma. Öyküde genişleme yalnızca kişilerin çoğalmasında ve eylem alanının diğer köylere ve kasabaya yayılmasında görülmez. Asıl önemlisi buna bağlı olarak Mehmet'in amacının genişlemesidir. Bu tür eşkıya hikayelerinde yapılan kötülükler, haksızlıklar o bölgenin sınırları içindeki kişileri ya da köyleri ilgilendirir. Oysa yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Mehmet, Abdi Ağa ile arasındaki kişisel sorundan toplumsal bir sorunun çözümüne doğru yürür. Toprağın mülkiyeti konusunda Mehmet'in amaçladığı değişikliğe başka köylere de sıçrayabilecek bir ihtilal gözüyle bakılır. Toprak meselesi bir aklına düşerse köylünün önüne geçilmez. Sayfa 371. Soylu eşkıya hikayelerinde köylü bir gencin kendisine, babasına, anasına ya da sevgilisine yapılan bir kötülüğün öcünü almak için kötü ağayı öldürmesi zaten etkili bir formüldü. Ama görülüyor ki İnce Mehmet ötekiler gibi yoksulu kollayan basit bir öç alıcı figür değildir. Eylemi tüm toplumun kaderini etkileyebilecek bir destan kapsamına ulaşırken, o yeni işlevleri yerine getirecek rollerle, yeni kimliklerle çıkar karşımıza. Bir aşık iken eşkıya, derken bir toplumsal reformcu olur. Daha sonra halkının imdadına yetişen ve kendini feda eden bir kurtarıcıya dönüşür. Ve nihayet bereket tanrılarıyla çağrışımlar yaptıran son kimliğine bürünür. Soylu eşkıya, zalim ağa karşıtlığı da yavaş yavaş bolluk kıtlık karşıtlığına dönüştüğü için roman daha evrensel ve anlamlı bir düzeyde biter.